Ayrım 20, Ölmesi Gereken Kız, David Lagercrantz, sayfa 274. Katrin Lindos, Nytorget'i geride bıraktı, Götgatan'a çıktı. Yaşama arzusu bir parça geri gelmişti. Tanrım nasıl bir yağmurdu, gök delinmiş yere boşalıyordu. Katrin elinde çanta adımlarını sıklaştırdı. Her zamanki gibi çok şey almıştı yanına. Sanki haftalarca sürecek bir seyahate çıkıyordu. Bir yandan da otelde ne kadar kalacaklarını bilmiyordu. Mikael'in evine gidemediğini biliyordu yalnızca. Bir de çalışması gerektiğini. Aslında kendinin de çalışması gerekiyordu. Saat akşamın 9:30'uydu. Çok acıkmıştı. Kahvaltıdan sonra neredeyse hiçbir şey yememişti. Victoria sinemasının Goethe Legion tiyatrosunun önünden geçti. Kendini şimdi daha iyi hissetse de huzursuzluğu geçmemişti. Medborgar Platsen'da gençler yağmurun altında uzun bir kuyruk oluşturmuştu. Büyük ihtimal konser kuyruğuydu. Katrin metroya girmeden hemen önce ürperdi. Dönüp arkasına sonra etrafına baktı. Endişelenecek bir şey göremedi. Geçmişten bir gölge, internetten tanıdığı, kendisinden nefret eden biri hiç kimse yoktu. Hızla merdivenlerden indi, turnikelerden geçti, perona çıktı. Kendi kendini her şeyin yolunda olduğuna ikna etmeye çalıştı. Çok geçmeden biraz sakinleşti. Merkez istasyonda indi. Hamgatan boyunca yağmurun altında yürüdü. Kungstret Gorden'den geçip Blasien Holmen'a çıktığında tekrar endişeye kapıldı. Hızını arttırdı. Koşar adım yürüyordu. Otelin lobisine girdiğinde soluk soluğa kalmıştı. Kavisli merdivenden çıkıp resepsiyona gitti. 20 yaşlarında bir kız onu gülümseyerek karşıladı. Katrin iyi akşamlar dedi. Merdivenlerden adım sesleri duydu. Tedirgin oldu. Mikael'in hangi isimle oda ayırttığını hatırlayamadı. B ile başlıyordu. Bunu biliyordu. Boman, Brodin, Broden, Bromberg. Bir oda ayırttık dedi, tereddüt etti, telefonuna bakması gerekiyordu. Şüphe uyandıracağını düşündü ya da sanki Mikael'le kirli bir iş çeviriyorlarmış havası yaratabilirdi. Telefonda ismin Boman olduğunu gördü, kıza sessizce söyledi. Kız duyamadı, daha yüksek sesle söylemek zorunda kaldı. Arkasındaki kişi geldi, aklına dönüp baktı, kimse yoktu. Kot ceketli, uzun saçlı birinin dışarı çıktığını gördü. Otel defterine ismini yazarken bunu düşündü. Adam yukarı çıkıp hemen geri mi inmişti? Bunda bir tuhaflık yok muydu? Yoksa otel çok pahalı mı gelmişti? Belki otelden hoşlanmamıştı. Katrin boş verdi. En azından boş vermeye çalıştı. Anahtarı aldı, asansörle yukarı çıktı, odaya girdi. Üzerinde gök mavisi, çarşaf serili iki kişilik yatağa dikti gözlerini. Bir an ne yapacağını düşündü. Banyo yaptı. Minibardan küçük bir şişe kırmızı şarap aldı. Oda servisine hamburger, kızarmış patates sipariş etti. Fakat hiçbiri fayda etmedi. Ne yemek, ne alkol, ne de banyo. Kalp atışları sakinleşmiyordu. Mikael'in niçin geciktiğini gittikçe daha çok merak ediyordu. Yanek Kowalski Dalagatan'da oturmuyordu. Dalagatan'da bir apartmana girip iç avlusuna geçtiler. Avludan Vasterosgatan'a çıktılar. Sokakta bir süre yürüdüler. Etraflarını kontrol edip başka bir apartmana girdiler. Asansörle 5. kata çıktılar. Kocaman bir daireydi. Zevksiz değil ama dağınıktı. Para ya da estetik duygusundan yoksun olmayan, yalnızca ortalığı toplayıp temizlik yapmaya üşenen eski kuşaktan bekar bir entelektüel dairesi. Her şeyden biraz fazla vardı. Kaseler, süs eşyaları, tablolar, kitaplar ve dosyalar sağa sola saçılmışlardı. Kowalski'nin tıraşsız yüzü, dağınık saçlarıyla bohem bir havası vardı. Özellikle şimdi konsoloslukta giydiği takım elbiseleri üzerinde değilken. Belki 75'indeydi. Üzerinde ince, güve yeniği, kaşmir bir kazak vardı. ''Sevgili dostlar, sizin için ne kadar endişelendim bilemezsiniz.'' dedi. Johannes'i kucakladı. Rebecca'nın yanaklarından öptü. Johannes ile Kowalski'nin birbirlerini iyi tanıdıkları kuşkusuzdu. Mutfakta baş başa 20 dakika kadar fısıldaştıktan sonra çay, sandviç ve bir şişe beyaz şarabın olduğu bir tepsiyle oturma odasına geldiler. Kowalski Rebecca'ya ciddi bir yüz ifadesiyle baktı. ''Sevgili Rebecca'' dedi, ''kocam bana açık sözlü olma görevi verdi. Gönülsüz kabul ettim. İtiraf edeyim ki bu fikrine katılmadım. Fakat mümkün olduğu kadar açık olmaya çalışacağım. Konudan uzaklaşacak olursam şimdiden özür dilerim. Rebecca adamın ses tonundan hoşlanmadı. Üzgün olduğu kadar nazenin bir tondu. Herhalde önce en büyük eserimi anlatmalıyım dedi. Johannes'le karşılaşmanızdaki rolümü. Rebecca şaşkın gözlerle baktı. Nasıl yani? Johannes'i Everest'e ben gönderdim. Benim için zor bir şeydi ama Johannes istiyordu. Hatta ısrar etti. Ne de olsa vahşi topraklara alışkın biri değil mi?
Hiçbir şey anlamadım.
Johannes'le ben mesleki nedenlerle Rusya'da karşılaştık, arkadaş olduk. Daha o zaman özel bir yeteneğinin olduğunu gördüm.
Ne anlamda?
Her anlamda Rebecca. Belki bazen biraz tez canlıydı ama bunun dışında çok parlak bir subaydı.
Yani sen de askersin.
İdim. Sanki söylemekten kaçınır gibiydi. Çocukken İngiliz vatandaşı olmuş bir Polonyalıyım. Ailem İngiltere'nin yardım eli uzattığı politik mültecilerdendi. Belki bu nedenle görev addetip dışişlerine başvurdum.
MI6 mı?
Yani bence gerekenden fazlasını konuşmayalım, her neyse. Emekliliğimden sonra burayı boyladım. Yalnızca ülkeye duyduğum sevgiden değil, şu ya da bu şekilde işimizle ilgili bazı karmaşık meseleler yüzünden. Sevgili Rebecca, Johannes'le bir zamanlar Everest'in dışında da bir takım riskli ilgi alanlarımız vardı.
Ne tür ilgi alanları?
GRU'dan iltica eden ajanlar, köstebekler gibi. Hem bu işi gerçekleştirmiş hem de gerçekleştirmeyi düşünenlerle ilgili faaliyetler. Buna köstebek olmasından şüphelenilenlerin araştırılmasını ekleyebilirim. Johannes'le kafa kafaya verdik. Biz, grubumuz İsveç İstihbarat Teşkilatı bünyesindeki küçük bir seksiyonun GRU'dan İsveç'e sığınan önemli bir ajanı elinde tuttuğu istihbaratını almıştık. Şimdi sizin işbirliği yapacağınız kişi nedeniyle ölümünden sonra fazlasıyla ünlü olan bir adamdı.
Bilmece gibi konuşuyorsun.
Demiştim ya, anlatmakta zorlanıyorum. Mikhail Blomquist'in açığa çıkardığı Zalachenko olayından bahsediyorum. Bu konuda muhtemelen bizim kulaklarımıza fısıldanan en önemli şeyin dışında söylenebilecek ne varsa söylendi.
Sizin kulaklarınıza ne fısıldandı?
Nasıl anlatsam ki? Önce biraz hatırlayalım. İstihbaratın içinde özel bir bölüm İsveç'e sığınan GRU ajanı Alexander Zalachenko'yu Rus askeri istihbaratı ile ilgili çok özel bilgiler veriyor bahanesiyle her türlü yönteme başvurarak koruyordu.
Tabii ya, dedi Rebecca, bir kızı vardı değil mi? Lisbeth Salander, çok hırpalanmış bir kız.
Evet, Zalachenko'nun dizginlerini neredeyse bütünüyle serbest bırakmışlardı. Adam ailesine canının istediği gibi eziyet etmenin yanı sıra bir suç imparatorluğu kurmuştu. Değerli sırlar açıkladığını düşünerek yaptığı her şeye göz yumuluyordu. Yüksek hedefler adına her türlü pisliğe boyun eğildi.
Ülkenin bekası.
Ben öyle gösterişli bir sözcük kullanmak istemiyorum. Daha çok bir çeşit münhasırlık duygusu. İstihbarat bilgileri tekeli, SEPO'daki bir takım beyleri havalara soktu. Ama belki grubumun tahmin ettiği gibi dişe dokunur bir bilgi de yoktu.
Nasıl yani?
Zalachenko'nun Rusya'ya sadık kaldığına dair bilgiler aldık. Ölene kadar çift taraflı ajanlık yaptığına dair. SEPO'ya verdiğinden çok daha fazlasını GRU'ya vermişti.
Aman tanrım!
Biz de senin gibi hissettik. İlk başta yalnızca şüpheydi. Doğrulamak için araştırmalar yaptık. En sonunda bir adam hakkında bilgi edindik. Görünüşte sivil biriydi. Seyahat endüstrisi alanında güvenlik danışmanlığı yapıyordu. Ama gerçekte GRU içinde gizli soruşturmalar yürüten bir kor generaldi. Kapsamlı bir yolsuzluğun izine rastlamıştı.
Nasıl bir yolsuzluk?
Ajanlardan bir kısmının Zvezda Bratva suç örgütüyle ilişkisi olduğunu açığa çıkarmıştı. En önemlisi adamın çok öfkeli olduğu söylendi. Bu ilişkinin devam etmesi adamı çileden çıkarmış, protesto etmek için GRU'dan ayrılmış, kendini en sevdiği uğraşa, dağcılığa vermişti.
Yoksa bu adam Grankin mi, dedi Rebecca heyecanlı.
Evet, merhum Viktor Grankin. Çok ilginç bir kişilik değil mi?
Öyle, öyle de, diye mırıldandı Rebecca.
Sen onun grubunda doktordun, doğrusu buna şaşırmıştık.
Ben de şaşırmıştım dedi Rebecca düşünceli bir ifadeyle. O zamanlar delice bir macera isteğine kapılmıştın. Oslo'da bir konferansta Victor'u tavsiye etmişlerdi.
Biliyoruz.
İyi, devam et o zaman.
Brankin ayakları yere basar gibi görünüyordu değil mi? Şeffaf ve düz biri. Ama gerçekte inanılmaz entelektüel ve karmaşık biriydi. Çok duygusaldı. Değişik sadakatler arasında yıpranıyordu. Vatan aşkıyla, kişisel onuru ve ahlakı arasında kalmıştı. 2008 Şubat'ında Grankin'in Zalachenko'nun ikili oyununu ve mafyayla ilişkisini bildiğinden emin olmakla kalmamış zayıf yönünü de öğrenmiştik. GRU'dan korkuyordu, korunmaya ve yeni arkadaşlara ihtiyacı vardı. Bu nedenle aklıma bir fikir geldi, Johannes'i Everest'e gönderecektim. Bu çapta bir maceranın dostluk ve yakınlık tesis edeceğini umut ediyorduk.
Aman tanrım dedi Rebecca bir kez daha Johannes'e baktı. Yani Victor'u ayartmak için oradaydın öyle mi?
Öyle hayal etmiştik dedi Kowalski.
Peki ya şu Svante?
Svante bu olayın talihsiz bölümü diye devam etti Kowalski. Fakat o zaman bilmiyorduk. Johannes için son derece mantıklı bir talepti. Tabii biz bizden birini almasını tercih ederdik. Ama Svante Rusya'yı biliyordu. Askeri istihbaratta Johannes'le birlikte çalışmıştı. En önemlisi tecrübeli bir dağcıydı. Yani mükemmel bir yardımcı gibi görünüyordu. İşin iyi tarafı şimdi buna çok seviniyoruz. Resmin bütününü anlatmamıştık ona. Benim adımı bilmiyordu. Hatta bunun İsveç operasyonu olmaktan çok İngiliz operasyonu olduğunu da bilmiyordu.
Anlayamıyorum dedi Rebecca sanki kafasına şimdi dank etmiş gibi. Bütün bunlar casusluk faaliyeti miydi?
Başka şeyler de oldu tabii sevgili Rebecca. Johannes seninle karşılaştı. Ama evet oraya görevle geldi. Biz de her şeyi dikkatle izledik.
İnanılır gibi değil. Hiçbir şey sezmedim.
Bunları ancak şu içine düştüğümüz durumda öğrendiğin için üzgünüm.
Peki neler oldu dedi Rebecca. Demek istediğim dağda her şey cehenneme dönmeden önce.
Johannes kollarını iki yana açtı. Bir kez daha Kowalski cevap verdi. Bu konuda Johannes'le ben değişik fikirlere sahibiz. Bana göre harika bir iş çıkardı. Güven tesis etti. Gelecek vaat ediyordu. Ama doğru durum gittikçe gergin bir hal aldı. Victor'a müthiş baskı yaptık. Tırmanıştan hemen önceki nazik durumda ondan faydalandık. Kim bilir belki Johannes de haklı. Büyük riske girdik. En çok da...
Belirleyici istihbarattan yoksunduk diye Kowalski'nin sözünü tamamladı Johannes.
Maalesef öyle ama nereden bilebilirdik? O zaman Batı'dan hiç kimse bilmiyordu, FBI bile.
Neden bahsediyorsunuz?
Stan Engelman'dan.
Onunla ne ilgisi var?
90'lı yıllarda Moskova'da otel yaptırdığı günlerden beri Zvezda Bratva'yla bağlantıları varmış. Bunu Victor biliyordu, biz bilmiyorduk.
Victor nasıl bilebilir?
GRU'da yaptığı işin bir parçası buydu. Dediğim gibi işi gereği ikili oynuyor, Stan'a bağlıymış gibi davranıyordu. Ama içten içe adamın bir pislik olduğunu düşünüyorduk.
Ve eşini ayarttı.
Romantizm herhalde, daha çok işin ikramiyesiydi.
Ya da ön koşulu dedi Johannes. Anlayabileceğim bir dilde konuşur musunuz dedi Rebecca.
Sanırım Johannes, Victor'u harekete geçiren şeyin aşk ilişkisi ve Clara'nın anlattıkları olduğunu söylemek istiyor dedi Kowalski.
Nasıl yani?
GRU'daki meslektaşlarını sıkıştıramazsa, hiç değilse yolsuzluğa bulaşmış Amerikalıyı sıkıştırırdı.
26. Bölüm 27 Ağustos Galinov bazen Camilla'ya sorardı. O şimdi senin için ne ifade ediyor, onun hakkında ne düşünüyorsun? Camilla genellikle cevap vermezdi. Yalnızca bir seferinde seçilmişlik duygusu hissettiğimi hatırlıyorum demişti. Doğruydu da. Bir zamanlar hayatındaki en iyi şey babasının yalanlarıydı. Uzun süre iktidarın kendisinde olduğu inancıyla yaşadı. Babasının onu değil onun babasını büyülediği inancıyla. Bu hayali elinden alındı, yerine bir uçurum konuldu. Ama yine de azametin hayali kaldı. Zala'yı bazen vahşi bir hayvanı affeder gibi affetti. Yok olmayan tek şey Lisbeth ile Agneta'ya duyduğu nefretti.
Şimdi Strandwagen'deki dairede yatağında yatarken tıpkı onlu yaşlarda kendini yeniden bulmaya, bütün bağlarından kurtulmuş yeni bir Camilla olmaya zorlandığında yaptığı gibi bu nefretten destek alıyordu. Dışarıda yağmur yağıyor, sirenler çalıyordu. Camilla adım sesleri duydu. Ritmik, kendinden emin adımlar. Galinov'du. Camilla kalkıp kapıyı açtı. Galinov gülümsedi. Camilla Galinov'la ortak yanlarının nefret ve azamet olduğunu biliyordu.
Her şeye rağmen biraz umut vadeden haberler var sanırım, dedi adam.
Camilla bir şey demedi.
Çok önemli bir şey değil diye devam etti Galinov, ama bir başlangıç olabilir. Blomquist'in Zandham'da birlikte kaldığı kadın biraz önce Lidmar Otel'e kayıt yaptırmış.
Kadının şehirde evi var değil mi?
Öyleyse niçin otelde kalıyor? Eğer onun evinde ya da onunla kendi evinde görünmek istemeyen biriyle buluşmayacaksa.
Blomquist gibi.
Aynen.
Sence ne yapmalıyız?
Galinov parmaklarıyla saçını taradı. Çok uygun bir yer değil. Akşamları bile kalabalık oluyor. Restoran ve kafelerin bahçeleri de açık. Ama Marco...
Eline yüzüne bulaştırmaz mı?
Yok yok, kulağını çektim. Köşede hazır bir araba beklettiğini söylüyor. Bir ambulans. Adamlarından birinin aklına esip çalmış. Ve ben...
Sen Ivan?
Belki benim de bir rolüm olur. Görünüşe göre ortak ilgilerimiz var. Blomquist'le benim. Yani Bogdanov'a inanacak olursak.
Nasıl yani?
İkimiz de İsveç Savunma Bakanı ile ilgileniyoruz ve bir takım eski işleriyle.
Güzel, dedi Camilla. Kendini daha güçlü hissetti. Harekete geçelim.
Rebecca duyduklarını hala sindirememişti. Buna vakit de yoktu. Daha vahim şeyler duyacağını anlamıştı.
Bugün geriye baktığımızda Stan Engelman'ın eşi için Victor'un ekibini seçme nedeninin Victor'u kendilerinden biriymiş gibi görmesi olduğunu düşünüyoruz, diye devam etti Kowalski. Oysa Grankin suç örgütünü araştırmış, edindiği bilgilerle gittikçe daha çok öfkeye kapılmıştı. Johannes müttefik edinme ve güven tesis etme yeteneğiyle Grankin'de konuşma isteği uyandırdı. Deyim yerindeyse adamın içine tohum ekti. Johannes'in başladığını da Clara tamamladı.
Nasıl yani?
Clara Victor'un yüreğini hafifletti. Sanırım birbirlerini ateşlediler. Clara kocasının evde nasıl bir domuz olduğunu anlattı. Victor Stan'ın Zvezda Bratva'yla çevirdiği dolapları anlatarak resmi tamamladı.
Yani aşk sırlarını paylaşmalarını sağladı, dedi Rebecca.
Olabilir. Johannes de öyle düşünüyor. Bana sorarsan aşk o kadar büyük bir rol oynamadı. Neyse, artık işin en feci tarafı, Victor ile Clara ne kadar dikkatli davranırsa davransın, bütün bunlar Manhattan'a kadar ulaştı.
Biri mi sızdırdı?
Sizin şu talihsiz şerpanız.
Haydi canım.
Maalesef.
Yani Nima ispiyonculuk mu yaptı diyorsun?
Onun olayı böyle gördüğünü düşünmüyorum, diye devam etti Kowalski. Clara'ya göz kulak olması ve ana kampta neler yaptığını rapor etmesi için ekstra para alıyordu. Herhalde o bunu işinin bir parçası olarak görüyordu.
Neler öğrenmişti?
Tam olarak bilmiyoruz, fakat hayatını tehlikeye atacak kadar çok şey öğrendiğini sanıyorum. Bu konuya tekrar döneceğim. Engelman'ın bu aşktan haberdar olduğundan kesinlikle eminim. Tabii onda öfke ve tedirginliğe yol açtığından da. Stan başkalarından edindiği ek bilgilerle işin kapsamını daha iyi anladı. Yalnızca evliliği değil, iş adamı olarak geleceği de tehlikedeydi. Hatta dışarıdaki günleri de sayılıydı.
Başka kimler haber sızdırdı?
Bunu kendin tahmin edebilirsin, dedi Kowalski. Nima Rita'nın bu işi nasıl yaptığını sormuştun. O yıl birçok şerpanın olduğu gibi Nima'nın da endişeli ve öfkeli olduğunu unutma.
Dini inanışlarını mı diyorsun?
Onları ve eşi Luna'yı. Clara Luna'ya çok kötü davranmıştı değil mi? Yani Nima'nın Clara'ya sadık olmamasının nedenleri vardı.
Haksızlık yapma Yanek, dedi Johannes. Nima kimseye zarar vermek istemedi. Victor gibi o da farklı sadakatler arasında yıpranıyordu. İnsanlar durmadan şunu yap bunu yap diyordu. Her şeyi o omuzlamıştı. Emirler ve karşı emirler alıyordu. En sonunda dayanamadı. Kaldıramayacağı kadar yükün altına girmişti. Ama yine de başkaları değil, o vicdan azabıyla yıprandı.
Affedersin Johannes, ben olaya uzaktan bakıyorum tabii. En iyisi bundan sonrasını sen anlat.
Bilemiyorum, dedi Johannes somurtarak. Söz vermiştin dedi Rebecca.
Söz verdim fakat Nima'nın suçlanması beni çıldırtıyor. Fazlasıyla acı çekti zaten. Görüyorsun Rebecca, Johannes iyi bir adam. Aklına kötü bir şey gelmesin. Hep zayıfların yanında oldu dedi Kowalski.
Yani Nima ile ilişkilerin göründüğü kadar iyiymiş dedi Rebecca Johannes'e.
Sesindeki huzursuzluğu kendi de fark etti. İyiydi. Olanları düşünürsek belki biraz fazla iyi.
Ne demek istiyorsun?
Anlatacağım dedi Johannes. Sustu.
Hadi anlat o zaman.
Anlatacağım dedi Johannes bir kez daha.
20. ayrımın sonu. Sayfa 287.